Ayrım 88.
Çeşitli bakımlardan Enver Paşa'dan faydalanmayı düşünen Sovyet liderleri, Türk Milli Kurtuluş Hareketi'nin başarıya ulaşması için Mustafa Kemal Paşa üzerine oynamakla beraber Enver Paşa'yı da yedek olarak elde bulundurmaktaydılar. Anadolu Harbi'nin tehlikeli bir safhaya girmesi üzerine Enver Paşa'yı Anadolu sınırlarına, Kafkasya'ya sürdüler. Bir bozgun halinde Enver Paşa Anadolu'ya geçerek Mustafa Kemal Paşa'nın yerini alacaktı. Sovyet Hariciye Komiseri Çiçel'in 17 Ağustos 1921 günü Anadolu'nun Moskova Sefiri Ali Fuat Cevi Soypaşa'ya şöyle demiştir. Türkiye Batı Cephesi'ne bir Rus ordusunun sevk edilmesi suretiyle Türkiye'ye fiili bir surette yardım etmeyi düşünüyorsak da Rusya için böyle bir teşebbüsün maddeten imkanı olmadığı gibi Türkiye'nin de bunu arzu etmeyeceğini biliyoruz. Acaba Enver Paşa'nın temin edebileceği Müslüman kuvvetleriyle Anadolu'ya geçmesi mümkün olamaz mı? Vaat ettiğimiz harp malzemesini süratle ve tamamen Türkiye'ye gönderdikten sonra daha da fazla yardımda bulunabileceğimizi sanıyorum. Türk-Rus antlaşmasının meclisçe tasdik edilmesi üzerine mevcut para yardımının bu seneye ait geri kalan kısmını altın azlığına ve ihtiyacına rağmen pek yakında gönderebileceğimizi tahmin ediyorum. Dipnot: General Ali Fuat Cebesoy, Moskova Hatıraları, Vatan Neşriyatı, İstanbul 1955, sayfa 229. Çiçer'in böyle bir zemin yoklaması yaparken Enver Paşa Batum'da faaliyete geçmiş bulunuyordu. Enver Paşa'ya göre İttihatçıların artık kimlikleriyle ortaya çıkacakları günler gelmiştir. İttihat ve Terakki'nin takma adları altında çalışmasına son verilmelidir. Dipnot: Halil Paşa'ya yazdığı 26 Ağustos 1921 tarihli mektup. Bakınız General Sami Sabit Karaman, İstiklal Mücadelesi ve Enver Paşa, İzmit 1949, sayfa 142-143. Bu maksatla 5 Eylül 1921'de Batum'da bir kongre toplanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 40 kişilik bir grup teşkil ettiklerini daha önce belirttiğimiz Enver Paşacı İttihatçılar da boş durmuyorlardı. Enver Paşa'nın Batum'a geldiğini öğrenmişler ve kendisiyle irtibat kurmuşlardı. Ayrıca Trabzon Milletvekili Hafız Mehmet Bey, Ağustos sonlarında Batum'a giderek meclisteki İttihatçılar adına Enver Paşa ile görüşmüştür. Dipnot: Bu görüşmeden sonra Enver Paşa'nın Türkiye'deki teşkilata yazdığı 31 Ağustos tarihli mektubun önemli kısmını iç çekişmeler bölümünde verdiğimiz için burada tekrarlamayacağız. 5 Eylül Kongresi toplandığı zaman Sakarya Meydan Muharebesi'nin Türk ordusu lehine geliştiği de Batum'da öğrenilmişti. Enver Paşa'nın Anadolu'ya girerek idareyi ele geçirme planı böylece suya düşmüş bulunuyordu. Bu sebeple İttihat ve Terakki'yi tekrar iktidara getirmenin uzun bir siyasi çalışmaya ihtiyaç gösterdiği anlaşılmış ve kongre bu yolda çareler araştırmıştır. Bir mektupla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildirilen kongre kararlarından öğreniyoruz ki Enver Paşa şu iki hususun kabulü için Mustafa Kemal Paşa'ya baskı yapmak istemektedir. 1. Bütün İttihatçıları Anadolu kapılarının açık tutulması. 2. İttihatçıların Anadolu'da serbestçe faaliyette bulunmalarına ve parti kurmalarına engel olunmaması. Halbuki Mustafa Kemal Paşa Sakarya'da Türk milletinin makus talihini yenmiş ve Ankara'ya büyük bir zaferle dönmüş bulunuyordu. Artık Enver Paşa'nın karşısına daha büyük bir cüretle dikilebilirdi. Fakat Sakarya Muharebesi kaybedilseydi Enver Paşa'yı Anadolu'ya geçmekten kimse alıkoyamaz ve büyük ihtimalle Anadolu bir iç harbe sürüklenirdi. Enver Paşa Batum'da şansını son defa denedikten sonra Türkiye'de kendisine yer kalmadığını anlayarak memleketin İttihatçıların kaderini Mustafa Kemal Paşa'nın ellerine terk edip 19 Eylül günü Batum'dan ayrıldı. Bu yolculuk ve bu son macera Orta Asya'da son bulacaktı. Sakarya Muharebesi'nin bilançosu. Türk kuvvetleri Sakarya'dan çekilen Yunan ordusunu 14 Eylül'den itibaren takibe başladılar. Takip, hareketi ve muharebeleri 8 Ekim 1921 günü sona erdi. Yunanlılar 1921 yılı yaz taarruzuna 9 Temmuz'da başlamışlardı. Bu tarih ile Türk İleri Harekatı'nın durduğu 9 Ekim arasındaki 3 aylık zamanı Türk-Yunan Harbi'nin en uzun muharebe dönemi olarak kabul etmek gerekir. Bu dönemde yalnız ordular değil, Türk ve Yunan milletleri de çetin bir imtihan geçirmiş oldular. Harbin gidişatı tamamen değişti. Yunan Başkumandanı Papulas, Sakarya'dan çekiliş sırasında Bursa'da Harbiye Nazırı'na yazdığı 21 Eylül günü bir raporda şöyle diyordu. Ordu kumandanının fikrince bu askerden daha fazla fedakarlık istemek akıl kârı değildir. Bundan dolayı herhalde Anadolu seferi mümkün olduğu kadar çabuk son bulmalıdır. Buna mecburiyet vardır. Artık inisiyatif Türklere geçmişti. Türk Başkumandanı Mustafa Kemal Paşa da Sakarya zaferinin kesin sonucunu almak için kış gelmeden ve Yunan ordusu kendisini toparlamadan taarruza geçerek harbi sona erdirmek istiyordu. 6 Ekim günü Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa ile aralarında bu hususta bir yazışma geçti. Fakat İsmet Paşa cephane durumunu ve zaman meselesini ileri sürerek başkumandanın bu fikrine taraftar olmadı. Gerçekten Sakarya'dan sonra Türk ordusu kesin sonuç alacak durumda değildi. Kazım Özalp Paşa'nın bize anlattığına göre 13 Eylül günü mürettep kolordu topçularının cephanesi sıfıra inmişti ve askerler birbirlerinden mermi istemekteydiler. Takibe memur birliklere 300 atımlık topçu mermisi verebilmek için tümen topçularından mermi toplamak zorunda kalınmıştı. İki tarafta Sakarya Meydan Muharebesi'nden çok büyük kayıplarla çıkmıştı. Bu kayıpların önemini ölçebilmek için önce tarafların Sakarya Muharebesi başlangıcındaki kuvvetine bakalım. Türk kuvvetleri, dipnot, bu sayılar 5 Ağustos 1921 tarihine aittir. Türk ordusu devamlı olarak takviye aldığı için 18 Ağustos'ta tüfek sayısı yani savaşçı er 60 bine yükselmiştir. Tüfek 46.228, ağır makinalı tüfek 515, top 167. Yunan kuvvetleri, tüfek 85.000, ağır makinalı tüfek 876, top 248. Yunan ordusunun bütün insan mevcudu 122.164 kişi ve subay sayısı 4.364 idi. Türk ordusunun asker mevcudu daha az olmakla beraber subay sayısı Yunan ordusunun subay sayısına aşağı yukarı denk durumda idi. İki tarafın kayıplarına gelince Türk ordusu subay ve er olmak üzere 3.282 şehit, 13.618 yaralı vermişti. Yalnız subay olarak şehit sayısı 345, yaralı sayısı 1.217'dir. Yunan ordusunun kayıpları çok daha ağırdır. Subay ve er olarak 15.000 ölü, 25.000 yaralı. Türk ordusunun Sakarya Muharebesi'nden sonra 20 Eylül günü Batı Cephesi Kumandanlığı'nca tespit edilen kuvveti ise şöyledir. Dipnot. Ayrıca Kocaeli bölgesinde İntikam Taburu, Zafer Taburu, Yıldırım Taburu, Kırıntı Müfrezesi, Akıncı Kolu, İzmit Müfrezesi, Sapanca Müfrezesi, Kandıra Müfrezesi, Adapazarı Süvarileri, Milli Akhisar Müfrezesi, Geyve Müfrezesi, Özalan Müfrezesi, Halit Pehlivan Müfrezesi adlarındaki milli kuvvetler vardı. Bunların mevcudu 33 subay, 3.416 er, 2.956 tüfek, 2 hafif makineli, 2 ağır makinalı tüfekten ibaretti. 4.864 subay, 92.660 er, 47.342 tüfek, 480 ağır makineli tüfek, 379 hafif makineli tüfek, 165 top. Büyük gayretlerle mevcudu 100 bine çıkarılan bu ordunun ilkbahara kadar beslenip elde bulundurulması Sakarya muharebelerinin ortaya koyduğu bir problemdi. Bunun için Başkumandan Mustafa Kemal Paşa kesin sonuçlu bir taarruz üzerinde ısrarla duruyordu. Bir sonbahar taarruzu hazırlığına girişildi. Fakat gerekli silah, cephane ve araçların sağlanması mümkün değildi. Havalar iyice soğumuştu. Taarruz bahara bırakıldı. Sakarya zaferiyle inisiyatif Türk ordusuna geçti. Gerçek bahar taarruzu yapılamayacaktı. Ama artık bir Yunan taarruzu beklenemezdi. Sakarya muharebeleri Türk ordusunun moralini ne kadar yükseltmiş ise Yunan ordusunun moralini de o derece kırmıştı. Yunan hükümeti sonsuz bir umutsuzluğa düştü. Siyasi, iktisadi ve mali sıkıntı son haddini bulmuştu. Yunanistan artık dayanacağı bir büyük devlet kalmadığını da anlamaya başladı. 20 Ekim'de Ankara'da imzalanan Türk-Fransız Anlaşması, Türklere şerefli bir barışın kapılarını açarken İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon, Yunan Başbakanı Goner ise 27 Ekim'de barış zorunluluğundan söz ederken İngiltere'nin Türkiye ile barış yapması gereklidir diyordu. Açıkçası Yunanistan'a başının çaresine bakması hatırlatılmış oluyordu. Lord George da Yunanistan'a müsbet bir yardım yapılamayacağını söylemişti. Avrupa'da yaptığı temaslardan eli boş dönen Gonaris, Genelkurmay Başkanı Stratikos'a gözyaşlarını tutamayarak şöyle diyordu. Küçük Asya'yı terk etmemiz gerekiyor. Kış olağanca şiddetiyle ilerliyor. Askerlerimiz yorulup zahmet çekiyorlar. Az zaman sonra onlara bakacak paramız kalmayacak. Yabancı devletler bizi sergüzeşlerle dolu olan bu siyasete sevk ve tahrik ettikten zavallı halkı milletlerin hürriyeti vesaire hakkındaki vaatleriyle tehlikeye maruz bıraktıktan sonra şimdi artık yalnız kendi menfaatlerini temine uğraşıyorlar, vaatlerini unutuyorlar, insani dayanışmayı unutuyorlar ve bizi terk ediyorlar. Büyük harp Avrupa'nın ahlakını o derece bozdu ki her türlü asil duygular tamamıyla sönmüştür sözünü namusluca yerine getirme hususunda her türlü duygu ortadan kalkmıştır. Zira Hristiyan halka dikkatli davranılması ve özen gösterilmesi Avrupalılar için bir namus borcu olması lazımdı. Ve arkasından ilave ediyordu. Oradan çekilip gitmemiz lazım geliyor. Dipnot. General Stratikos'un hatırası sayfa 331. Kor General Baki Van Demir Sakarya'dan Mudanya'ya sayfa 105. 3. Yeni siyasi gelişmeler. Sakarya zaferi Türkiye ve Yunanistan'ı iç politikaları bakımından büyük ölçüde etkilediği gibi dış ilişkilerde de yeni siyasi gelişmelere yol açmıştır. Bu bölümde özellikle üzerinde duracağımız siyasi gelişmeler şunlardır. 1. Kafkas Ardı Devletleri, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan ile yapılan Kars Antlaşması, 13 Ekim 1921. 2. Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması 20 Ekim 1921. 3. İstanbul'da İngilizlerle yapılan esir mübadelesine dair anlaşma 23 Ekim 1921. 4. Türkiye-Ukrayna Dostluk Antlaşması 2 Ocak 1922. 5. İtilaf Devletleri'nin Mütareke Teklifi 22 Mart 1922. Kars Antlaşması 16 Mart 1921 tarihli Moskova Antlaşması'nı tamamlayan bir siyasi belge niteliğindedir. Türkiye'nin doğu sınırlarını çizen Moskova Antlaşması'na Gürcistan ve Ermenistan katılmadığı için bunlarla da ayrı antlaşmalar yapılması gerekiyordu. Nitekim Moskova Antlaşması'nın 15. maddesinde Kafkas Ardı Devletleri ile yapılacak antlaşmalardan söz edilmiştir. Ortak sınırları bulunmayan Türkiye ve Azerbaycan arasında bir antlaşmaya bağlanacak belli başlı herhangi bir konu olmadığı halde Gürcistan ve Ermenistan'ın Türkiye ile çözülecek birçok meseleleri vardı. Moskova Antlaşması görüşmeleri başlamadan Rus Hariciye Komiserliği, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın da bu görüşmelere katılmalarını istemişti. Rusya'nın ısrarla savunduğu teklifi tarafların çoğalması yüzünden Moskova Antlaşması'nın akim kalacağı endişesiyle Türk delegasyonu reddetmişti. Bu küçük devletlerin özellikle sınır meselelerinde anlaşmazlık çıkarmalarından endişe edilmişti. Rusya anlayış gösterdiğinden Moskova'daki görüşmeye başlanılmış ve Türk-Rus Antlaşması imzalanabilmiştir. Geriye bir mesele kalıyordu. Kafkas Ardı Devletleri ile de bir antlaşma yaparak onlara Moskova Antlaşması'nın kendilerini ilgilendiren hükümlerini kabul ettirmek. Moskova Antlaşması'nın 15. maddesinde Rusya'nın bu hususta teşebbüse bulunacağı da ayrıca hükme bağlanmıştı. Bu sebeple Kars Antlaşması'na Rusya da katılacaktı. Gürcistan Hariciye Komiseri Sivan ise Kafkas hükümetleri ile görüşmelere başlanmasını 30 Temmuz 1921'de Ankara'ya teklif etmişti. Türk ordusunun Sakarya gerisine çekildiği ve Ankara'nın en buhranlı günlerini yaşadığı bir sırada girişilen bu teşebbüsün gerçekleşmesi için Sakarya zaferini beklemek gerekecekti. Görülüyor ki Kars Antlaşması Sakarya'dan önceki siyasi faaliyetlere bağlıdır. Ankara Antlaşması ile İstanbul'da imzalanan Türk-İngiliz Esir Mübadelesi Antlaşması'nın da Londra Konferansı'na kadar uzanan bir geçmişi olduğunu biliyoruz. Bütün bu siyasi ilişkilerin Türkiye bakımından kaydettiği olumlu gelişme Sakarya zaferiyle birdenbire hızlanmıştır. Yukarıda 5 maddede topladığımız yeni siyasi gelişmelerden ikisi, Türk-İngiliz Esir Antlaşması ve Türkiye-Ukrayna Dostluk Antlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin dış politikasında önemli bir yer tutmaktadır. Bilindiği üzere Londra Konferansı'na giden Türk Delegasyonu Başkanı Bekir Sami Bey, İngiltere ile esirlerin serbest bırakılması hakkında bir anlaşma imzalamış, fakat bu anlaşma Mustafa Kemal Paşa tarafından reddedilmişti. Çünkü anlaşma eşit şartlar taşımıyordu. Türkler bütün İngiliz esirlerini bırakacaklar, İngilizler ise harp suçluları ile Ermeni tehcirine karışmış olanları bırakmayacaklardı. Bu defa 23 Ekim 1921 günü İstanbul'da Milli Hükümet Temsilcisi ve Kızılay 2. Başkanı Hamit Bey ile İngilizler arasında yapılan anlaşmaya göre taraflar ellerindeki bütün esirleri karşılıklı olarak serbest bırakmayı kabul etmişlerdir. Türkiye-Ukrayna Dostluk Antlaşması'na gelince, Sovyet Şuralar Birliği'ne dahil bulunan bu ülkenin, Türkiye'nin dış politikasında herhangi bir etkisi olamazdı. Rusya'nın Kızıl Ordu Başkumandanı Yardımcısı ve Ukrayna Harbiye Komiseri General M.V. Frunze'yi 25 Kasım 1921'de Türkiye'ye göndermesi, dipnot, Frunze'nin Türkiye'ye gönderilmesine 13 Ağustos'ta karar verilmiştir ve bir antlaşma imzalatması, Türk Milli Hareketi'ni moral yönünden kuvvetlendirmek ve Milli Hareket'in gerçek durumunu öğrenmekten ileri bir amaç gütmüyordu. Frunze'nin Ankara'daki ikameti 25 Kasım 1921, 15 Ocak 1922, Türkiye ve Rusya arasında büyük dostluk gösterilerine vesile oldu. Samimi görüşmeler, ziyaretler, övücü nutuklar ve bir de dostluk antlaşması Frunze'nin Ankara seyahatinin son derece hareketli geçmesini sağladı. Bu surette Türk-Sovyet ilişkileri de Ukrayna vasıta edilerek kuvvetlendirilmiş oluyordu. 16 Mart 1921 tarihli Moskova Antlaşması'nın bir benzeri olan 2 Ocak 1922 tarihli Türkiye-Ukrayna Antlaşması'nın daha çok propaganda amacı taşıdığı Frunze'nin 4 Ocak tarihli aşağıdaki telgrafından da anlaşılmaktadır. 2 Ocak'ta Yusuf Kemal ile ben Ukrayna-Türkiye Antlaşması'nı imzaladık. Konferans resmen 2 Ocak'ta sona erdi. Antlaşma hükümet içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve halk arasında derin ilgi uyandırmıştır. Netice itibariyle bütün bu kimseler de Batı Antantı'na karşı Doğu haklarını birleştiren bir merkez olarak Sovyet Cumhuriyetlerine eğilimi belirmiştir. Yolumuz üzerindeki en ucra köylerin halkı bile anlaşılan bizimle kurulan ittifak ilgi gösteriyor. Burada ve İstanbul'da çıkan gazetelerde müttefiklerimizdir. Bazıları gelenlerin sözlerine göre Ukrayna'ya karşı ilgi özellikle büyüktür. En geniş kültür ve ekonomi bağlarının derhal kurulması arzusu belirtilmektedir. Sonsuz istismar ve uzun harplerden sonra memleket güçten düşmüştür, perişandır. Bundan dolayı Batı'nın istilacı planlarından korkarak dıştan destek ve işbirliği arıyor. Tabii bizi ümit bağlıyor. Bizim teklife göre Türkiye hükümeti ticaret cihazımızdan, işletme ve okullarımızdan faydalanmak ümidiyle kültür, ekonomi ve teknik vasıtalarımızı tetkik için Ukrayna'ya özel bir heyet göndermek planını hazırlamaktadır.
Ayrım sonu.